Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin, Countly'nin kurucu ortağı, Levent Aşkan ise Sıfırdan Global'e podcastinin sunucusu ve aynı zamanda online marketing ve growth danışmanı. Podcastimin 14. bölümünde konuk aldığım Fırat Demirel ise girişimler.net'in kurucusu ve aynı zamanda teknoloji yazarı.
Umut Gökbayrak, kıdemli bir yazılım geliştirici ve aynı zamanda farklı boyutlarda birçok projede yer almış bir teknik yönetici.
Patreon'da aylık 5 dolar paketiyle beni destekleyenlere bu şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca 1 dolarlık bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/cagrisarigos, Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz
adresine giderek beni destekleyebilirsiniz. Bu bölümde dünyada ilk kez robot psikolog unvanını alan kişilerden biri olan Ecem Tuğlan ile robot psikolojinin ne olduğu, robot psikolojinin geleceği ve Ecem'in üzerinde çalıştığı diğer girişimleri ve projelerini konuştuk. Keyifli dinlemeler. Ecem merhaba, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
İyiyim, teşekkürler. Davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Yoğun bir gündemim var.
Ben teşekkür ederim.
Biraz kendinden bahseder misin? Ecem Tuğlan kimdir? Hangi okullarda okumuştur? Şu ana kadar nelerle uğraşmıştır, nelerle uğraşmaktadır?
Tabii ki. Ben Ecem Tuğlan. 1995 yılında İzmir'de doğdum. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünde aynı zamanda Sosyoloji de okudum. Şu an Ekonomi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapıyorum. 2016 yılında Dr. Robin Margasayama yaptığım Androidler Elektrikli Dejavu Yaşar mı? Adlı makalemle NASA tarafından tanınan bir robot psikolog unvanı aldım. Aynı zamanda Ravi Margasayam'la da çalışmalarıma devam etmekteyim şu an. Mekademi adlı akademinin sosyal medyası diyebileceğimiz bir platformumuz var. İsveçli iş adamı Valdi Vançiş'le birlikte yürütüyoruz bu projeyi de. Bu şekilde çalışmalarıma devam ediyorum.
Çok güzel. Hemen benim aklıma şu an birkaç soru geldi. Birden fazla yurt dışında hani böyle tanınmış insanla çalışma fırsatı bulmuşsun. Hani bunu nasıl elde edebildin? Hani böyle bir çevren üzerinden mi yoksa hani akademi üzerinden mi? Nasıl ulaşabildin bu insanlara?
Doktor Ravi ile tanışmamız aslında biraz tesadüf oldu. Tabii en başında çalışma var. Onun arkasından biraz da şans diyebiliriz. Ege Üniversitesi'nde okulun kütüphanesinde bir afiş gördüm. Okulumuzun mühendislik bölümünde bir hocamız vardı. Daha önce kendisi de NASA'da çalışmış, Serkan Saygan. Onun kurduğu bir bilim kulübü vardı. Ben de o kulübe dahil oldum. Kulüpteki tek sosyal bilimci bendim. Fakat hocamız sağ olsun beni hiç diğer öğrencilerden ayırmadı sosyal bilimci olmama rağmen. Oldukça destek verdi. Sonra bir etkinlik düzenlemeye karar verdi kulüp. Düzenleyeceğimiz etkinliğe de Dr. Ravi Margasayam, NASA'nın baş mühendisi. Dr. Ravi Margasayam'ı davet ettik. Tabii etkinlik sürecinde hocamız talihsiz bir kaza geçirdi. Kalp krizi nedeniyle vefat etti. Yaşı da çok gençti.
Başınız sağ olsun.
Fakat biz etkinliği, teşekkür ederiz, etkinliği onun anısına devam ettirdik. Ravi Margasayam'la da etkinlik sayesinde tanıştık. Etkinlikte ben kendisine sunum yaptım. Sonradan iletişimimizi koparmadık. Birlikte çalışmaya başladık. Şu anda da devam ediyoruz.
Süper. Diğer projedeki danışmanınızla tanışmanız nasıl oldu?
O da Dr. Ravi sayesinde oldu. Dr. Ravi ile birlikte çalışıyorlardı. Valdi Bey ve Dr. Ravi birlikte çalışıyorlardı. Onlar NASA'nın desteğiyle bir proje yürütüyorlardı. Özellikle iklim kriziyle ilgili bir seminer düzenlenecekti İsveç'te. Bu sene Ekim ayında düzenlenmesi planlanıyordu. Fakat ertelenmek zorunda kaldı pandemi nedeniyle. Mesela Greta Thunberg'i bilirsiniz. O da konuğumuz olacaktı etkinlikte. Valdi Ivančić'le de Dr. Ravi sayesinde tanıştım. Projeye dahil oldum böylece.
Anladım, süper. Aslında kapı kapıyı açmış gibi bir durum olmuş. Zaten sen de anladığım kadarıyla hani peşinden sürekli gitmişsin farklı alanlarda akademik olarak ilerlemene rağmen. Peki şeyi sorayım, hani başta felsefe okuyup sonrasında uluslararası ilişkilere geçmen hani neyin sebep oldu? Çünkü daha böyle psikolojiye yönelik
mesela çalışmalar yapmışsın gibi, sanki işte robot psikolog unvanını almak gibi. Hani bir yandan da uluslararası ilişkiler var şu an. Hani orada nasıl bir gidişat oldu senin için?
Arkadaşlarım tabii radikal bir geçiş olarak değerlendirdi bu geçişi yüksek lisans için. Fakat ben insanın robotla etkileşimini toplum düzeyinde de incelemek istiyorum. Sosyolojide de altyapım olduğu için. Açıkçası bu alan beni daha cezbetti. Daha çok cezbetti, daha çok ilgim çekti. O yüzden biraz daha toplumla ilişkilendirebilmek adına siyaset bilimlerine yöneldim diyebilirim.
Süper. Şimdi tabii şeye gelelim, birçoğumuz belki de ilk kez duyuyoruz. Ben de robot psikolog kavramını ilk kez Asimov'un Ben Robot kitabında duymuştum. Ve hani çok sevmiştim o kitabı da. Hani o robot psikolog rolündeki, işte başroldeki işte hanımefendinin hikayesi çok benim hoşuma gitmişti. Hatta işte sonrasında da sana da bahsetmiştim. İşte kızım Duru'yu da ileride robot psikolog olacak benim kızım falan diyordum böyle o kitabı okuduktan sonra. Şimdi ben hani şeyi merak ediyorum. Bu robot psikolog unvanı alma sürecin nasıl gerçekleşti ve hani robot psikolog ne iş yapar? Yani nelerle ilgilenir? Zaten çok yeni bir alan. Hani böyle daha tanımı çok oturmamıştır tahminimce. Ama işte bu bir şekilde oluşmaya başlıyor. Bundan biraz bahsedebilir misin?
Tabii ki. Ben robot psikolojiyi şöyle düşünüyorum. Yani şu an mevcut olan meslekler sınırlarında tanımlayamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü bir şekilde bir mühendislik alanı değil, bir psikiyatri alanı değil. Yani keskin sınırlar yok ama interdisipliner bir alan diyebiliriz. Yani robot psikolog, tabii şu an Isaac Asimov'un kitabında Susan Calvin, robot psikolog olan Dr. Susan Calvin, robotlardaki hatalı kodları, diğer bir tabirle anomalileri veya beklenmeyen davranışların nedenini bulma ve bunları tedavi etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyordu. Tabii bu tedavi etme onun için kodları değiştirmeydi. Tıpkı psikiyatristlerin ve psikologların ruhsal bozuklukları, anksiyete, sosyal fobi gibi hastalıkları araştırması ve bunları tedavi etmeyi amaçlaması gibiydi. Ben tabii daha günümüze uygun olan, çünkü henüz insan zekasına, özellikle duygusal zekaya sahip bir robot mevcut değil. Bu yüzden de ruhsal bozuklukları olması mümkün değil. Bir şekilde bir robot psikolog olarak insan-robot etkileşimi ve robot-robot etkileşimini teorik alanda inceliyorum. Daha tabii araştırma ve işte makale, okuma, yazma gibi alanlarda ilerliyor bu. Ama tabii ileride neden pratik alana da taşımayalım?
Bilmiyorum, evet, özellikle son yıllarda derin öğrenmenin hızlanmasıyla birlikte hani mesela insan üretimi yazıları mesela okuyor derin öğrenme algoritmaları ve sonra insanmış gibi yazılar yazıyor ve bu yazılarında böyle işte çok fazla biased şeyler olabiliyor. İşte ne bileyim cinsiyetçi ya da işte ırkçı cümleler kurabiliyor yapay zeka. Aslında hani direkt böyle robot insan etkileşimine belki de bir örnek olabilir. Yani bizim öğrettiklerimizi hani uyguluyor böyle bir bebek gibi aynı. Çocuğa da ne öğretirsen onu yapar hesabı. Gerçekten enteresan bir alan. Ki yani şu an nasıl bir ilerleme kat ediyor? Şu an mesela kaç tane böyle bir robot psikolog adı verilen insanlar topluluğu gibi bir şey var mı? Hani nasıl bu insanlar birbirleriyle iletişim kuruyor, ilerletiyor alanı?
Yani ben çok açıkçası fazla insan tanımıyorum. Çünkü alan daha çok yeni. Tanıdığım birkaç isim var yalnızca. Onlarla da mail üzerinden iletişime geçiyoruz. Onun haricinde tabii bizim asıl hedefimiz sanırım daha robot psikolojiyi okullarda ilk önce dersler, üniversitelerde dersler açarak daha sonra okutulacak bölümler haline getirmek. En azından kendi adıma konuşmam gerekirse uzak hedeflerimde ya da yakın hedeflerimde, ikisinde de açıkçası, robot psikolojiyi ilk önce dersler halinde, ardından da bölüm halinde üniversitelerde okutulmasını sağlamak.
Süper, güzel bir hedef. Yani bu alanın öncüsü olmaya devam etmek istiyorsun anladığım kadarıyla. Çok güzel. Bunu duyduğuma sevindim. Belki ben de online falan olursa dersi alıp biraz böyle dinlemek isteyebilirim.
Lütfen, beklerim her zaman.
Çok teşekkürler. Ben bir de şeyi merak ediyorum. Şu an hani LinkedIn'ine baktım, biraz web siteni inceledim. Hı hı. İşte verdiğim birkaç röportajı okudum. Gördüğüm kadarıyla şu an aynı anda birden çok işle ilgileniyorsun. İşte bir robotik girişimin var, işte reklam panosu gibi farklı işlevler gören bir robot geliştirmişsiniz ve farklı robot projeleriniz var orada anladığım kadarıyla ileriye dönük düşündüğünüz. Onun dışında işte akademi kısmı var, bu herkese açık open source akademi gibi. Bir yandan da işte araştırma, yüksek lisans kısmı var. Hani tüm bu işleri nasıl önceliklendirebiliyorsun, zamanı nasıl yönetebiliyorsun, hani böyle hani birden çok işle ilgilenmeye yatkın olan, birden çok işe hani böyle gönlü yatan insanlara verebileceğin bazı taktikler, tavsiyeler olur mu kendi deneyimlerinden?
İlk olarak alanlar kesinlikle birbiriyle bağlantılı. Ne kadar farklı gibi görünse de bir iş diğer işi aslında bir zincir şeklinde bağlantıyla ilerliyor. O yüzden pek yani keskin geçişler yapmıyorum alanlar arasında. Yani araştırmalardan örneğin elde ettiğim verileri yaptığımız robotlar üzerinde de kullanıyorum. Bu yüzden ekstra araştırma yapmama gerek kalmıyor bu robotlar için. Open Source Akademi yani Mekademi kısmında da daha çok şu an mühendisler çalışıyor. Biz daha beyin takımındayız. Daha çok fikir üretme, nasıl geliştirebiliriz, araştırma geliştirme kısmındayız. Oradan da işte yine tekrar elde ettiğimiz verileri değerlendiriyoruz. Tabii bunları önceliklendirmek için yani herkesin farklı teknikleri vardır. Ben çok özel bir şey yapmıyorum aslında açıkçası. Bilmiyorum, bir şekilde bütün işler rayına oturuyor. Tabii zamanında yapmak çok önemli. Özellikle okul döneminde verilen projeleri, makaleleri, essay teslimlerini zamanında yaptığım zaman bütün her şeyi yetiştirebiliyorum. Fakat işte etrafımdan duyduğum arkadaşlarım erteledikleri zaman yetiştiremediklerini söylüyorlar. Bence en önemli püf noktası ertelememek kesinlikle. Çünkü ne kadar ertelersek o kadar büyüyor gözümüzde. O yüzden bence bir an önce kesinlikle ne işimiz varsa onu yapmalıyız diye düşünüyorum.
Evet, yani gerçekten özellikle ben de bunu iş hayatında da görüyorum. Hani bir Türk milletinin özelliği mi diyeyim? Gerçi birçok artık yani dünyada bizim belki de jenerasyonun biraz daha özelliği oldu. Y ve Z jenerasyonlarının hani böyle bir işi en sonuna kadar bekletme. Hani böyle
yumurta kapıya dayanınca.
Aynen. Ya o sonunda tabii daha verimli çalışabiliyorsun ama toplamda çıkardığın çıktı daha az oluyor. Çünkü ertelerken bekliyorsun, başka bir şey yapmıyorsun genelde. O açıdan güzel bir tavsiye oldu. Teşekkür ederim. Peki şeyi de sorayım. Daha çok yeni bir alan biliyorum ama robot psikolojiyle hani ilgilenmek isteyenler olabilir. İşte bu kitabı okuyup, ben robotu okuyup ya da işte senin gibi insanların yaptığı araştırmalar okuyup merak edenler olabilir. Bir de çok böyle hani fütüristik şeylerde çok fazla gündeme gelen, science fiction'larda çok fazla gündeme gelen hem filmlerde, kitaplarda aslında yani çok da bizim gözümüze, kulağımıza uzak olmayan şeyler. Ama sadece dünyada uygulaması henüz olmayan bir alan. Bu alanla ilgilenmek isteyenler olursa senin ne gibi tavsiyelerin olur?
İlk tavsiyem sevdikleri ve sevecekleri işi yapmaları. Çünkü hayatlarının büyük bir bölümünü bu işte devam ettirecekler. O yüzden başarılı olmak için öncelikle yaptıkları işi sevmeleri gerekiyor. Tabii robot psikoloji daha çok yeni bir alan. Yeni olduğu için de pek fazla verisi yok. Yani araştırma yaparken özellikle veri bulmakta zorlanıyoruz. Böyle olduğu zaman da kendimiz bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yüzden farklı gibi görünen, aslında hiç alakası olmayacak gibi görünen alanların arasında bağ kurmaya çalışıyoruz. Yani yaratıcı düşünmek çok önemli bu alanda. Yani bu yüzden ben felsefe okumalarını tavsiye ediyorum açıkçası. Çünkü felsefenin keskin sınırları ve kesin bir sonucu yok. Sürekli insanları düşünmeye ve farklı şeyler düşünmeye itiyor. Bu yüzden de felsefe okumalarını ilk başta tavsiye ediyorum. Tabii farklı bölümlerden de elbette geçiş yapabilirler. Önemli olan kendilerini geliştirmeleri, yeniliklere açık olmaları.
Çok teşekkürler öneriler için. Şimdi sorularım benim genel olarak bitti. Son olarak sana şeyi sorayım. Herkese sorduğum soruları geçmeden önce. Senin ayrıyeten eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mıdır?
Yok, şu an aklıma gelmiyor.
Tamamdır, çok teşekkürler. O zaman son sorularıma geçeyim. İlki, bizi dinleyenler seni nereden takip edebilir? Hangi kanaldan sana ulaşabilirler? İkincisi de bizi dinleyenlere vermek istediğin bir mesajın ya da bir çağrın, bir call to action'ın var mıdır?
İlk olarak ben şu an Instagram kullanıyorum. Twitter'da kullanıyorum fakat çok aktif değilim Twitter'da. Ecem Tuğlan adıyla bulabilirler. Aynı zamanda LinkedIn'de de aynı şekilde iletişime geçebilirler. Onun haricinde bir de Mekademi var. İyi olurlarsa çok sevinirim. Daha çok orada vakit geçiriyorum çünkü. Daha çok iletişim halinde olabiliriz. İletişim kanallarımız bunlar. Call to Action'a da gelirsek kesinlikle sevdikleri bir alanda çalışmaları ve hep mutlu olmaları.
Çok güzel, teşekkürler.
Çünkü bu dünyada çok fazla sevmediği işi yapmak zorunda olan insan var ve keşke bunlar olmasa ama maalesef yaşam şartları gereği birçok insan istemediği işlerde çalışmak zorunda kalıyor ve bu yüzden de mutsuz bir hayat geçiriyor. Fakat yani en baştan hedeflerini belirleyip hedeflerine uygun olarak çalışan insanların mutlu bir iş sahibi olmaları daha ihtimal gibi görünüyor. Bu yüzden asla çalışmayı ve yeniliklere açık olmayı bırakmasınlar.
Çok teşekkürler. Bence bu dediğin konu çok önemli. Yani birçok insan dediğin gibi hani böyle kendisini mutsuz hissederek işte çalışıyor geçinme derdiyle gibi falan ama aslında diyelim ki bir hobisi var ya da işte daha sevdiği bir iş alanı var. O alana geçmek artık özellikle günümüzde çok daha kolay. İşte sadece işte sabırla bu işin üzerine gitmek için alınması gereken eğitimler varsa online eğitimler de var bir evet. sürü. Hani orada zaman ve emek harcamak önemli olan.
Kesinlikle biraz da cesur olmak gerekiyor.
Aynen. Ben mesela kendi kariyer geçmişimi düşünüyorum. Hani ne kadar doğru yanlış yaptım bilmiyorum ama işte şu an Kuşadası'nda yazlıktan çalışıyorum. Normalde işte devlette çalıştım, savunma sanayinde çalıştım. Hala o firmalarda olsaydım şu an muhtemelen hani böyle aman korona kaptım mı, kapacağım mı diye korku içindeydim. Çünkü çoğu hala ofisten çalışıyor o bıraktığım firmalar. Hani bir şekilde öyle denk geldi. Peşini bırakmadığın sürece hani bunun çok bir yaşı da yok bence. İşte 35 yaşında da yaparsınız, 45 yaşında da yaparsınız bunu. O açıdan bence çok önemli. Çok teşekkürler Ecem zamanını ayırdığın için.
Ben çok teşekkür ederim.
Umarım daha güzel haberlerini de görürüz. Ben bir gazeteden görmüştüm, gazete haberinden. Umarım daha böyle ulusal ve uluslararası medyada da adını daha çok duymaya devam ederiz.
Çok teşekkür ederim size davetiniz için ve tüm dinleyenlere. Ve Duru'ya da çok selamlar. Umarım büyüdüğünde bu podcast'i dinlerken az önce bana el salladığı anı hatırlar ve her zaman hayallerinin peşinden koşacak gücü ve cesareti kendisinde bulur. Bir kadın olarak özellikle.
Aynen, çok teşekkürler. Ben de Duru'ya dinleteyim bunu. Daha ileride de dinletirim. Çok teşekkürler. Çok güzel bir mesaj oldu.
Teşekkür ederim.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.